Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Safa Kaya ile sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Öncelikle dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize erişebilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ekibimizi tanıttık, programımız hakkında bilgi verdik. Sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım. Hocamız bugün Mü'minun Suresi 1-11. Ayetleri arasını okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء والذين
صدق الله العظيم.
Değerli dinleyicilerimiz, Müslim isimli hadis kitabında geçen bir hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir olay anlatmaktadır. Geçmiş ümmetlerin birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yaparken gökyüzünden gelen "Filanın bahçesini sula" diye bir ses işitir. Başını kaldırıp baktığında gökte bir yağmur bulutundan başka bir şey göremez. Göklerden gelen bu sesten sonra bulut hareket etmeye, bu duruma şahit olan adam da bulutu takip etmeye başlar. Bulut taşlık bir yere gelince yağmur olarak yağarak o bölgeye suyunu boşaltır. Yağmur suları bir derede toplanarak akmaya başlayınca adam bu defa da akan suyu takip eder ve nihayet önüne bir bahçe çıkar. Bahçede bir adam elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi sulamaktadır. Adam bahçeyi sulayan adama yaklaşarak "Adın ne senin?" diye sorar. Bahçeyi sulayan adam soruyu soran kimsenin göklerden biraz önce duyduğu ismi söyler ve sonra da "Adımı niye soruyorsun?" der ona. O da biraz önce şahit olduğu şeyleri anlatır. "Ben o buluta senin adın söylenerek filanın bahçesini sula denildiğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" der. Bunun üzerine bahçe sahibi, "Ben bahçem ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." der. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin anlattığı bu olayda olayın kahramanının elde ettiği ürünün üçte birini dağıtması, üründen verilmesi gerekli, mecburi olan bir oranı ifade etmemekte, bunu biliyoruz. Burada gıpta edilecek boyutta bir cömertliğe sahip olan bu olayın kahramanı, inananları daima cömertliğe teşvik eden Hazreti Peygamber tarafından bizler için bir örnek olarak aktarılmaktadır. Kendisi de ashabının anlatımıyla esen rüzgardan daha cömert olan Allah Resulü Efendimiz, kendisinden bir şey istendiği zaman verir, asla bencillik yapmazdı. Mesela bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber hediye etmiş ve "Bunu giyesin diye ördüm" demişti. Peygamber Efendimiz de hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gitmişti. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz" deyince Resul-i Ekrem Efendimiz, "Peki" deyip vermişti isteyen sahabiye. Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerinden birisi de keremi, ikramı ve ihsanı bol olan anlamına gelen El-Kerim'dir. Rabbimiz Allah güzeldir. Güzel olanı sever, temizdir, temizliği sever, cömerttir. Cömertliği sever Allah Teala. Cömertlik, paylaşmak, yaratanın ikramını yaratılanlara karşılıksız ikram etmektir. Zira verilen şeyden karşılık beklenirse o cömertlik değil ticaret olur. Cömertlik, servetin yok olması, malın heba olması değil, bilakis kişinin malını, mülkünü kalıcı kılması, bu dünyada kazandıklarıyla ahiretini imar etmesidir. Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşulara dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorunca Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı deyince Peygamber Efendimiz demek ki ön kolu hariç tamamı bize kalmıştır buyurarak kişinin gerçek malının ölümünden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdikleri olduğuna işaret etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Sami Özer, "Ya Allah" diyecek. İlahi arasından sonra programımıza konu ile ilgili soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, gösteriş için cömertlik yapanların durumu nedir diye bir soru sormuş bir dinleyicimiz. Kişinin şöhret ve benzeri duygularla malını sarf etmesi cömertlik olarak isimlendirilemez. Bunlar sahibi için rahmet değil, olsa olsa zahmettir. Bunu bilelim. Peygamber Efendimiz, Allah rızası gözetilmeksizin sırf gösteriş için hayır ve iyilik yapan kimselerin kötü akıbetini şu örnekle açıklamıştır. Kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin birisi getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak: sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun, sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın denilecek ve sonra da o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Değerli dinleyicilerimiz, ne kötü bir akıbet değil mi? Peygamber Efendimiz gösteriş için yapılan deve kesme yarışında, boğazlanan hayvanların etlerinin yenilmesini dahi yasaklamıştır. Cömertlik yapan kişi yaptığı iyilik ve hayır için Allah rızasından başka hiçbir karşılık beklemediği gibi ikramda bulunduğu insanların onurunu zedeleyecek davranışlardan da ısrarla kaçınmalı ve yaptığı iyiliği asla başa kalkmamalı. Cömert kişi ikram ve ihsanda bulundukça Allah'ın rızasını kazanır. Melekler onun için, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver diye dua ederler. Peygamber Efendimiz yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseyle Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse buyurmuştur. Bir başka soru, İslam'ın cimrilik konusuna yaklaşımı nedir diyor bir dinleyicimiz. Ben bu soruyu Peygamber Efendimizin hayatından bir örnek vererek cevaplamak istiyorum. Bakınız, bir gün Hane-i Saadet'e, yani Peygamber Efendimizin evine bir dilenci gelir. Hazreti Ayşe ona şunları al der. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakar. O esnada orada bulunan Allah Resulü Efendimiz, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle değil mi der. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verir. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak, ikram ederken cimri davranılmamasını, sayarak ve kısarak verilmemesini tavsiye buyurmuştur. Allah Resulü müminlere şöyle seslenmektedir: pintilikten sakının, çünkü sizden öncekiler pintilik yüzünden helak oldular. Peygamber Efendimiz cimriliğin insanda bulunan huyların en kötüsü olduğunu söylemiş. Dualarında da Allahümme inni e'udhu bike minel buhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en erudde ila erzelil umr. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım şeklinde dua etmiştir Peygamber Efendimiz. Cimrilikten sana sığınırım. Öncelikle cimriliğin bir hastalık olduğunu ifade etmeliyiz. kişinin biriktirdiklerinden istifade edememe, yararlanamama, sahip olduğu hiçbir şeyi başkalarıyla paylaşmama hastalığıdır cimrilik, hastalıktır. Cimri egoisttir. Yalnızca kendini düşünür. Fakat servetini kendisi için dahi harcayamaz. Yüce Allah, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız buyurur İsra suresi 100. ayetinde. Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız hitabıyla cimrideki hasta ruh halini en veciz şekilde ortaya koymakta. İsra suresi 100. ayet. Peygamber Efendimiz de وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْاِيمَانُ ف۪ي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا. Cimrilik ile iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz. Cimrilik ile iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helak etti, helak etti sizden öncekileri cimrilik. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiklerini infakta cibrice davrananlar var ya, bunun kendileri için hayır olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için ne kötü. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. İşte bir başka soru, çok da güzel bir soru. Hocam, cömertliğin bir sınırı var mıdır diyor dinleyicimiz. Değerli dostlarımız, İslam dini her işte ve durumda olduğu gibi harcama ve paylaşma konusunda da itidalli olma, yani orta yolu tutmayı emretmiş. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. İsra 29. ayeti konunun çerçevesini belirlemektedir. Ne elini boynuna bağla, ne açık tutup kendin açıkta kal. Allah Teala cömertliğin de savurganlık şeklinde tezahür etmemesini istemiş. Ayet-i kerimede onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar buyurmuştur. Peygamber Efendimiz kişinin servetinin tamamını cömertlik olarak başkalarına ikram etmesine de rıza göstermemiştir değerli dinleyicilerimiz. Servetinin tamamını bağışlamak isteyen Ka'b bin Malik'i malının bir kısmını kendine ayır, bu senin için daha hayırlıdır diyerek uyarmış, malının tamamını vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Ebi Vakkas'a da yalnız üçte birini vasiyet etmesini, geri kalanını varislerine, yani mirasçılarına bırakmasını tavsiye ederek, mirasçılarını zengin bırakman, onları başkalarına muhtaç bırakmandan daha hayırlıdır buyurmuştur. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Müslüman bir kimse her şeyin gerçek sahibinin yüce Allah olduğunu, onun mülkü dilediğine verip dilediğinden çekip aldığını aklından asla çıkarmamalı. Cömertlikten cennete uzanan yolu görebilmeli. Cömertlikten cennete uzanan yolu görebilmeli. Cimrilikle Rabbinden uzaklaştığını fark edebilmeli. Kısacası şu peygamber düsturu ile hareket etmeli. Cömert, Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır cömert. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ama cehenneme yakındır. Rabbim bizi cimrilikten muhafaza buyursun inşallah. Değerli dostlarımız, bütün bu açıklamalarımızla meramımızı anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Siz çok değerli dinleyicilerimize. Şimdi dilerseniz bir ilahi arası daha verelim. Sami Özer bu defa güzel aşık diyecek. İlahi arasından sonra da sizlerden gelen soruların cevaplarıyla programımıza devam edeceğiz.
Ulaşır rahımız 12 imam kat yatarız, uyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Katarımız uyamazsın demedim mi? 12 imam katarımız uyamazsın demedim mi?
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, kazaya kalan Ramazan oruçları nasıl tutulmalı hocam? Belli bir sürede tutma zorunluluğu var mı kazaya kalan oruçlarımızı diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, Ramazan ayında tutulamayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu oruçların geciktirilmeden bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır, hemen yerine getirilmelidir. Ancak arka arkaya tutulma şartı yoktur. Bir başka soru, oruç tutmanın uygun olmadığı günler var mıdır hocam diyor. Oruç tutmanın uygun olmadığı, yani yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Bayram günlerinde oruç tutulmaması gerekir. Peygamber Efendimiz iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki Ramazan bayramının özellikle birinci günü ve Kurban Bayramı günleri. Bir başka soru, geçmişe dönük kaza oruçları nasıl tutulmalıdır? Geçmişe dönük. Önceki zamanlarda tutamadığımız oruçlar nasıl kaza edilmeli? Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış ve bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler, öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını kaza ederler. Tutulacak her kaza orucuna, üzerimde borç kalan orucun kazasına diye niyet edilmesi uygun olur. Borç olan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir. Birincisi, kişi mükellef olduğundan beri, yani kendisine oruç farz kılındığından beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibariyle 30 gün olarak oruçlarını kaza eder. İkincisi, kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gün gün kaza edilir. Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe etmeleri, istiğfar etmeleri de ayrıca gerekir. Çünkü onu zamanında tutmaları gerekiyordu. Kaza ettikten sonra ayrıca tevbe etmeleri de gerekir. Bir başka dinleyicimiz, orucu bilerek ve kasten bozmanın hükmü nedir? Bilerek ve kasten bozmanın hükmü nedir diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, orucunu bilerek ve kasten bozmak Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hazreti Peygamber, orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını bildirmiştir. Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir bu hadis. Yine Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre oruç kefareti bilerek ve kasten ve mazeretsiz. Bilerek, kasten ve mazeretsiz oruç bozmanın kefareti o 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna gücü yetmeyen kişi 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün sabah akşam doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca biraz önce söylediğimiz gibi tevbe ile bozulan o orucun da kaza edilmesi gerekir. 60 artı bir gün oruç tutulmalı, ayrıca da tevbe edilmelidir. Kefaret orucu tutan bir kimse yolculuğa çıktığında kefaret orucuna ara verebilir mi? Diyor bir başka dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, başlanan Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan, meşru geçerli bir mazereti olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi haline peş peşe 60 gün kefaret orucu tutması gerekir. Kadınların adet halleri hariç hiçbir sebeple kefaret orucuna ara verilmez. Sefer ve benzeri sebeplerle ara verilmesi halinde daha önce tutulmuş oruçlar nafile yerine geçer. Kefaret borcundan kurtulmak için ara verilmeksizin belirtilen gün sayısınca oruç tutulmalıdır. 60 gün peş peşe arka arkaya. Ayrıca bir günde bozulan oruç için oruç tutulmalıdır. Oruç kefareti tutan bir kadın adet dönemi esnasında tutamadığı günler için ne yapmalıdır? Kadınlar adet günlerinde oruç tutamazlar. Adet halleri bitince ara vermeden kefarete kaldıkları yerden devam ederler. Bir başkası ara verirse baştan başlar ama kadınlar kefarete kaldıkları yerden, adetlerinden sonra kaldıkları yerden devam ederler. İki ayı bu şekilde tamamlarlar. Güzel bir soru var önümde. Hocam, birden fazla oruç bozan kimse bu oruçlarının her biri için mazeretsiz bile bile kasten. Birden fazla oruç bozan kimse bu oruçların her biri için ayrı ayrı kefaret, ayrı ayrı 60 gün mü tutması gerekir diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, farklı Ramazan aylarında da olsa ödenmemiş birden fazla kefaret borcu bulunan kimsenin başlayıp bozduğu bütün oruçlar için bir kefaret ödemesi, peş peşe iki kameri ay veya 60 gün oruç tutması yeterlidir. Ayrıca bir kez oruç tutması yeterli. Bir kez 60 gün oruç tutacak. Ayrıca bozduğu her orucu kasten mazeretsiz bilerek bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak kefaretin ödenmesinden sonra başlanıp bozulan oruçlar için kefaretinizi ödediniz. Daha sonra gene bilerek kasten mazeretsiz oruç bozarsanız size tekrar kefaret gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun cevabıyla birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.